Çınaraltı. Merhaba TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı ve yepyeni konularla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, günümüzde pek çok insan şehirler arası, köyler arası, memleketler arası geziyor. İnsan gezmeyi seven bir varlık. Hele bazı insanlar var ki tabiatı gezmek üzerine kurulmuş. Bir an bir yerde duramaz. Şehirler arası gitmek ona kafi gelmez. Şehir içinde gezdiği gibi şehirler arasında gider gelir, tatmin olmaz, memleketler arasında gider gelir. Yine tatmin olmaz, deniz aşırı memleketlere gider. Yani imkan olsa Ay'a ve diğer gezegenlere dahi gitmek ister. Bazen de efendim gezmeyi bir sanat, bir meslek edinmiş olanlar var. Eskiden bunlara seyyah denirdi. Bir memleketten bir memlekete gider, tabii o zamanın şartlarıyla, o zamanın vasıtalarıyla günlerce, aylarca, yıllarca gezer. Bunların uyanık olanları da seyahatnameler kaleme alır. Bugün onları ilgiyle, merakla okuyor ve onlardan çok şey öğreniyoruz. Şimdi seyyahlara turist deniyor sevgili dinleyiciler. Meslek olarak gezen kişi ancak gazeteciler. Ama onun dışında turistler var ki özellikle Avrupalılar bunun tadını iyi çıkarıyorlar. Bizim memleket henüz o kadar daha bu işe rağm olamadı ama Avrupalılar tadını çıkarıyor. Turist adıyla memleketten memlekete geziyor. Onların kendilerine mahsus kültürleri var, turist kültürü var. Yeme, içme, gezme, konaklama hep efendim kıyafetlerine varıncaya kadar turistlerin kendine mahsus bir kültürü var. Bize bu turistlik adeti, seyyahlık adeti nereden geldi? Bu seyyahların ataları kimdir biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Eski Mısırlılar. Eski Mısırlılar seyahat etmeyi çok severlerdi. Çok severlerdi. Köylerle il merkezleri arasında efendim gider gelirlerdi. Nomos derler onlar il merkezine. Yine merkezlerle kral sarayları arasında devamlı bir gidip gelmeleri olurdu. Büyük dini bayramlarında Mısır'ın her yanından sayısız seyyah bir araya gelirdi. Koptos, Sile, Sunu, Piramses, Memphis gibi şehirler her mevsim seyyahlarla dolup taşardı. Bu seyyahlar Asya'daki ve Nubya'daki, Nubya Mısır'ın güneyidir, Sudan tarafıdır. Buradaki maden ocaklarıyla taş ocaklarına, efendim bereketli topraklara doğru yola çıkarlardı. Oralardan çeşit çeşit mahsullerle geri dönerlerdi. Yani hem ziyaret hem ticaret. Varlıklı olmayanlar için tek bir seyahat imkanı vardı, yaya gitmek. Bunların üstlerinde, başlarında pek bir şey olmazdı. Ellerinde bir değnek, bellerinin aşağısında bir peştemal, ayaklarında sandallar, hepsi o kadar. Buna rağmen böylece gezer tozarlardı. Eski Mısır'da bu yolcuların, bu seyyahların en büyük korkusu neydi biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Eşkıyalar, haramiler diyeceksiniz ama değil. Sağda solda gezen askerlerdi. Askerler sırtında un çuvalı taşıyan bir adam görmesinler. Hemen onu soyup soğana çevirirler, çırılçıplak yol üstünde bırakırlardı. Öyle ki zavallının ayaklarından sandaletlerini bile alırlardı. Vilayetlerin en büyük görevlisi olan nomarkesler bu kötülüklerin önüne geçmek için gereken tedbirleri almaya çalışırlardı. Asyut nomarkeslerinden, Asyut valilerinden biri idaresi sırasında geceleyin yolda kalan bir yolcunun yanında yiyecekleriyle, keçileriyle rahatça uyuyabilmesini sağlamıştı. Yolcu bu emniyet duygusunu valinin jandarmalarının sağladığı korkuya borçluydu. Bununla beraber bazı valilerin aldıkları tedbirlere bakılırsa o devirde haydutluğun ve seyahat tehlikelerinin epey yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Mısır zaten düzlük bir ülke, dağlık değil. Onun için eskiden de burada yollar bir hayli fazlaydı. Bir o kadar da kanal vardı sevgili dinleyiciler. Çünkü her kanal açılışında kazılan topraklar öyle yüksek setler oluştururlardı ki su taşkınları bunların üzerinden aşamazdı. Mısırlılar yollarla beraber bu kanalların bakımına da itina ederlerdi. Kanallar arasındaki bentlerin üstü yaya trafiğine, hayvan sürücülerinin geçmesine ve kayıkları yedeğe çekmeye yarardı. Eski Mısır dilinde köprü manasına gelen herhangi bir kelimeye rastlanmıyor. Yalnız tek bir köprü, Firavun 1. Seti'nin Filistin seferinden zaferle dönüşünü gösteren bir kabartmanın üzerinde vardır. Bu Firavun Seti dünyada en uzun tahta kalan kimsedir. 90 yıla yakın tahta kalmıştır. En çok tahta kalan hükümdar işte bu Mısır Firavunu 1. Seti'dir. Bu köprü, bu zafer köprüsü içinde timsahlar kaynaşan, etrafı sazlarla kaplı bir gölün üzerinde. İki askeri binayı birbirine bağlıyor. Binalardan birisi Asya, diğeri ise Afrika kıyısında. Şüphesiz ne büyük Nil Nehri'nin üzerinde ve ne de Delta'nın ikinci derecedeki kolları üzerinde hiçbir vakit bir köprü mevcut olmamıştır. Kanalların üzerinde ise taş veya tahta köprü sayısı yok denecek kadar azdı. İnsanlar ve hayvanlar bir kanalı veya derinliği fazla olmayan bir bataklığı geçecekleri vakit suya girmekte tereddüt etmezlerdi. Mısırlıların, eski Mısırlıların çoğu yüzme bilirdi sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir kısmı timsahlardan korkmaksızın Nil Nehri'ne dalar ve onu geçerlerdi. Fakat herkes buna cesaret edemezdi tabii. Önemli kişiler için kayık sahibi olmayan kimselere suyu geçirtmek, tıpkı açlara ekmek, çıplaklara elbise sağlamak kadar kaçınılmaz bir vecibe, sosyal bir vazifeydi. Tep şehrinde ve diğer büyük şehirlerde bu işi bir meslek olarak yapanlar da vardı. Zenginler yakın gidiş gelişleri için uzun bir süre tahtıravan kullanırlardı. Bu gösterişliydi ama yavaş, masraflı ve az konforluydu sevgili dinleyiciler. Taşıyıcılar yürürken adımlarını bir şarkının ritmine uydururlardı. Bunu para için hatta boğaz tokluğuna yaparlardı. Yeni imparatorluk devrinde krallar ancak bazı merasimlerde tahtirevana bindiler. Firavun, haremde kazandığı zaferleri kutlama şenliklerine böyle giderdi. Normal zamanlarda krallar da öteki yurttaşlar gibi çift atlı arabayı tercih ederlerdi. Araba ve atlar yeni yeni lüks sayılmaya başlanmıştı. Böyle bir araba sahibi olmak artık herkesin rüyaları arasına girecekti. Bu tür arabalardan kral veya vezir saraylarına yapılan ziyaretlerde, teftiş gezilerinde ve av partilerinde istifade edilirdi. Bunlar uzun seyahatler için elverişli değildiler. Eski Mısır'da en rağbetli olan taşıma vasıtası gemiydi sevgili dinleyiciler. Bir Mısırlı mukaddes Abidos şehrine hac ziyareti için yola çıkacağı vakit umumiyetle kalabalıkça bir filo halinde yola çıkardı. Yolcular önü ve arkası çok kalkık olan bir eski zaman kayığına binerlerdi. Böylece seyahatin dini maksadı daha ilk bakışta anlaşılırdı. Hac yolcuları mabetlerde mukaddes eşya koymaya mahsus tutaklara benzeyen tıpkı bahçe kamerisi gibi bir kamarada otururlardı. Kamaranın önündeki tek ayaklı masanın üstü yemeklerle dolu olurdu. Mutfak olarak kullanılan ön tarafta yolculara bir miktar sığır eti kesilir, verilir, serinlemeleri için de taze bira hazırlanırdı. Evet sevgili dinleyiciler, bu hacıları yolculukta taşıyan gemi, daha doğrusu kayık, kürekleri ve yelkeni olmayan bir kayıktı. Bu bağlı bulunduğu bir başka kayık tarafından çekilirdi. Mürettebatı da sadece iki kişiden ibaretti. Bunlardan birisi bağlama kablosuna gözcülük ederdi. Gerektikçe onu uzatıp kısaltırdı. Öbürü de iki dümeni idare ederdi. Bu dümenler ağaçtan yapılmaydı ve boyalıydı. Her birinin en üst kısmında güya yolcuların koruyucusu İlahe Hathor'un başı vardı. Çekici kayıkta ise kayığın burnuna ve arkasına bir kabloyla sımsıkı sabitleştirilmiş bir direk bulunurdu. Kayığın ortasını bir kornişle süslü büyük bir kamera işgal ediyordu sevgili dinleyiciler. Bunun duvarları boyalı motiflerle kaplıydı. Kıç tarafta bir oyuk içindeki dümen küçük bir direğe yaslanmıştı. Dümenci onu tek koluyla idare ederdi. Suyun aktığı yönde gidildiği, büyük su yüzeylerinden geçildiği veya rüzgar olmadığı vakitler kürek çekmek gerekirdi. Kürekçiler 10-12 kişi, çok kere daha da fazla olurlardı. Kaptan ön tarafta elinde tuttuğu büyük bir mızrakla suyun derinliğini ıskandil ederdi. Kamera damının üzerinde oturan ikinci kaptan elindeki kamçıyla zaman zaman tembel kürekçilerin omuzlarını okşardı. Mürettebatı dümenci tamamlıyordu. Eğer akıntıya karşı seyrediliyor ise kayığın yegane yelkeni açılırdı. Bu dikdörtgen biçiminde eni boyundan fazla, iki seren arasında gerili ve bir sürü iplerle idare edilen bir bezdi. Kürekçiler oturdukları banklardan kalkmazlardı. Komut vermek durumunda olanlar ilerisini daha iyi görebilmek için iplere tırmanırlardı. Nil üzerinde gidiliyorsa seyahat bir dereceye kadar çabuk ve hadisesiz geçerdi. Fakat şayet her mevsim geçişi elverişli olmayan kanallarda yolculuk edilecekse önceden bilgi almak gerekirdi. Nil Nehri'ni Nubi'ye kadar çıkmakta kullanılan kayıklar birer yüzen evdi gerçekten. Bunların hem sancak hem de iskele tarafında bir dümenleri olurdu. Yolcular ortada büyük kamerada otururlardı. Onun bitişiğinde atlar içinde bir bölüm bulunurdu. Ayrıca biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki kamera daha vardı. Eldeki resimli belgeler Nil Nehri'nden inip çıkan gemilerin sayısı hakkında kesin bir bilgi vermemektedir. Zira Mısır dilinde gemi manasına gelen kelimelerin sayısı çok fazladır. Taş ocaklarında çıkarılan büyük blokların, dikili taşların, dev gibi heykellerin taşınmasında mavlalar kullanılırdı. Firavun 3. Tutmosis'in heykeli götürülürken krallara layık bir merasim yapılmıştı. Heykel, mabet gibi hususi bir yere oturtulmuş ve buhurdanlarla tütsülenmişti. Onu taşıyan kayığı yine ikinci bir kayık çekiyordu. Hayvan ve zahire taşımak için hususi surette yapılmış gemiler de vardı sevgili dinleyiciler. Bunlar rıhtımlara yanaştıkları vakit, ölçülü aralıklarla konmuş traverslerden oluşan bir eğik düzey uzatılırdı. Hamallar birerle kol halinde sıralanırlar ve şarkı söyleyerek geminin yükünü boşaltırlardı. Yolculuğun sonuna gelindiğinde eğik düzey tekrar konulurdu. Hayvanlar, mallar rıhtıma indirildikten sonra tüccarlar oraya bir masa, etraf açık bir dolap getirirler, bir fırın yakarlar ve gemicilere ziyafet çekerek seyahatin bitişini kutlarlardı. Müzik. Sevgili dinleyiciler, çöl eski Mısırlılara daima korku ve bir ölçüde hürmet, saygı telkin etmiştir. Atalarının Nil Vadisi'ne gelip yerleşmezden önce onu hem enine hem boyuna kat etmiş olduklarını unutmuyorlardı. Büyük ilahlarından biri olan Min'in hüküm sürdüğü bölge, Kızıldeniz ile Koptos şehrinin arasındaydı. Onun mukaddes sarayı buradaydı. Bu uçsuz bucaksız sahaya yolu düşecek bir yolcuyu her türlü tehlike bekliyordu. Açlık ve susuzlukla diğer birçok kötü tesadüfler bunların başına gelebilirdi. Eskiden Nil Vadisi'ne yaklaşan ve sığırlara saldıran aslanlar kaybolmuştu. Fakat kurt, panter ve leoparlar hala dehşet saçmakta devam ediyordu. Heliopolis'in doğusundaki bölge ise kumun içinde gizlenen zehirli, dehşet verici yılanlarla doluydu. Yolcular, sırtlarında insan başı olan garip mahluklar, zürafa gibi uzun boyunlu yaban kedileri, kanatlı panterler, ok gibi dimdik kuyruklu ve dört köşe kulaklı tazılar gördüklerini anlatıyorlardı. Bunlardan başka sevgili dinleyiciler, soyguncu bedevi çetelerine de rastlanıyordu. Çölden geçenlerin emniyetini sağlamak için eski Mısırlılar yer yer küçük mabetler yapmışlardı. Heliopolis'ten Kızıldeniz'e kadar uzanan bölgedeki bu mabetlerden birinde bir grup heykel bulunmuştur. Bunların arasında 3. Ramses'le bir tanrıça heykeli de var. Her birinin üzerine mukaddes yazılar kazınmış. İnsanlar bu yazıları okumasını bilmeseler bile belki onlara bakmaları veya dokunmaları kafi görülmekteydi. Böylelikle yolcular daha sonraki yolculukları sırasında tanrılarının onları tıpkı kralları korudukları gibi koruyacaklarından emin olarak yollarına devam ederlerdi. Ne var ki bu yolculardan bazıları ya tanrıların korumasını sağlamayı bilmemelerinden ya da uğurlu bir rehbere düşmemiş olmalarından dolayı çölde kaybolmaktan kurtulamıyorlardı. Dünyanın en eski haritaları da eski Mısır'da yapılmıştır sevgili dinleyiciler. Bu haritalar bütün taş ocaklarıyla altın madenlerinin yerlerini gösterirdi. Bunlarda engebesiz araziler açık kırmızı renge, dağlar ise koyu kırmızıya boyanmışlardı. Yolların üzerindeki ayak izleri yönleri göstermeye yaramaktaydılar. Bir şato resmi, Firavun Seti'nin bir dikili taşla yerini belirlemek istediği harabeleri işaret ediyordu. Çölün doğusundaki bazı bölgelerde çok değerli bir ağaç yetişiyordu sevgili dinleyiciler. Bu da terebentin ağacıydı. Mısırlılar onun sonte adını verdikleri reçinesini mabetlerinde, saraylarda, evlerde yakarlardı. Eski Mısırlılar tanrıların ta punta kadar giderek aradıkları günlükten daha çok hoşlandıklarını düşünürlerdi. Punt, Kardafi burnunun ötesindeki Somali kıyılarına deniyor. Günlük ağacı orada yetişiyor ve günlük de malum buhurdanlarda yakılır. O puntta yetişiyor. Fakat tabii bunu her zaman bulmak mümkün değildi. İşte o zaman onun yerine buhurdanlardaki korun üzerine atılan terebentin reçinesi tanrıların olduğu kadar insanların da burnuna hoş gelen bir koku çıkarıyordu. Bu reçineyi sevgili dinleyiciler aynı zamanda mabetlerin avlularında hayvan keserken de yakarlardı eski Mısırlılar. Yine birçok kimseler bunu evlerin havasını temizlemekte, haşereleri, sinekleri öldürmekte ve tuvaletlerde kullanırlardı. Arılar terebentin koruluklarına çok düşkündüler. Bu yüzden o koruluklarda iki türlü avcılar dolaşırdı. Bunlardan birinciler reçine toplarlar, mabetlerin bahçelerine dikmek için ağaç fidanları ararlardı. İkinci grup avcılar ise yabani bal peşindeydiler. Bu bal çok tüketilen bir maddeydi. Evet, bu çöllerde yolculuk etmek her baba yiğitin harcı değildi dedik. İşte bunun için Firavun 3. Ramses, kervanların korkusuzca yolculuk etmelerini sağlamak için polis ve okçu birlikleri kurmuştu sevgili dinleyiciler. Onlar sayesinde yolcular hiç de misafirperver olmayan çölde kendilerini büyük bir emniyet içinde hissederler ve efendim bu gezme meraklarını tatmin ederlerdi. Şimdi Firavun dedikçe belki bazılarının yüzü buruşuyor, fakat Mısır Firavunların hepsi de kötü değildi. Biz tabi Hazreti Musa ile Firavun'u hikayesini düşünerek oradaki Firavun'u kafamızda tecessüm ettiriyoruz. O kötü bir adamdı. Ama Firavunların içinde efendim dindar, tek tanrılı dine inanan Firavunlar da vardı. Adil, iyi insanlar da vardı. Fakat işte Firavun ismi bizde kötü bir mana çağrıştırıyor. Onun için Firavun dedikçe aklınıza öyle çok da zalim, kötü insanlar gelmesin. Her medeniyette iyi insanlar da, kötü insanlar da muhakkak olmuştur diye düşünüyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve Bir Çınar Altı programının da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci ve teknik masadaki arkadaşımız Halil Gültekin, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.
Çınar Altı.